Ayrım 5.
Kahramanın kahramanlığı ile ilgili olmayan günlük yaşantısı sansüre tabidir. Biz genellikle kahramanın horlaması, annesiyle sürtüşmeleri, şakaları, nefesinin kokması, yüzünün kızarması ya da sabah kalktığında nasıl bir ruh hali içerisinde olduğuna ilişkin hiçbir şey bilmeyiz. Bu tür ayrıntılar onun insanileştirilmesinin başlangıcı, bu yüzden de ölümü olabilir. Skandal sözcüğü, kahramanla ilgili olarak kullanıldığında, genellikle onu insan olma durumunda suçüstü yakaladığımız anlamına gelir. İçtiğimiz, kumar oynadığımız ve zina işlediğimiz ya da güldüğümüz, yalan söylediğimiz ve kızardığımız halde kahramanımızın bunları yapmasına izin vermeyişimiz, içimizdeki normali bir zaaf olarak gördüğümüzün diğer bir kanıtıdır. Salt, kahramanı yaratmak ve onu soyutlamakla ikiyüzlülük etmiş olmuyor, üstelik insani zaaflar gösterdiği için düşüşünde bile onun üstüne çullanıyoruz. Sadece insan olduğumuzu düşündüğümüz oranda bir kahramana gereksinme duyuyor ve onun gücünü yüceltiyoruz. Kahramanlar doğal olan şeyleri gizlemek için kullanılır. Toplumun ve insanın ikiyüzlü yaratılışı bizim tek boyutlu kahramanlarımıza yansımamıştır. Kahramanın tersine bizler çelişkili şeyler yapabiliriz. Kahraman ise kararlı ve tutarlı olmalıdır. Bir ülkede hain sayılan biri başka bir ülkede kahraman sayılabilir. Çağımızda bu özellikle Sovyetler Birliği ve ABD için geçerlidir. Ama her iki toplumu da özgürlükten yoksun olmakla suçlayan biri, Stalin'in kızı Svetlana'yı ele alacak olursak, Svetlana önce ülkesini terk ederek ABD'ye sığınmış, sonra Sovyetler Birliği'ne, oradan da İngiltere'ye geçmişti. Hiçbir toplumun kahramanı olamaz. Çünkü tüm toplumların sahte kahramanları vardır. Kahramanlar bir McDonald's hamburgeri kadar açık seçik tanımlanmış ve standartize edilmiştir. Kahraman tüm ayrıntılarıyla bir toplumun tüm ön yargılarını ve değer yargılarını karşılamak zorundadır. En büyük Hristiyan kahramanı İsa'yı ele alalım. Tasvirlerinde ten ve göz rengi imajının sergilendiği yere göre değişir. Böylece İskandinavya'da İsa mavi gözlü sarışın bir Sakson iken, Akdeniz'de esmer tenli bir Sami'dir. Kaç Hristiyan sünnetli bir İsa hayal eder? Bir kahramanın tüm nitelikleri, yönetici sınıfların, iktidarların ideallerini, değer yargılarını, doktrinlerini karşılamalıdır. Kahramanın muğlak, belirsiz, kuşkulu yanları olmamalıdır. Bize kahraman olarak sunulanların tüm imajları totaliterdir. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edene dek bizi tutsak edecek kahramanlar, süpermenler ve tanrılar yaratmaya devam edeceğiz. Kahramanın özgür bir toplumda yeri yoktur. Özgür bir insanın kahramanları yoktur. 4. Kahraman olmayınca bizler birer bireyiz. Kahramanlarla birlikte ise bir grup oluşturuyoruz. Gruplar uyum sağlar ve yasalara sahiptir. Bireysel olarak yaşarız, oysa kolektif olarak ancak varlığımızı sürdürürüz. Bir kedi yazın tüylerini döker, kışın ise kalın bir tüy tabakasıyla kaplanır. Bu, onun hayatta kalmayı sürdürebilmek için çevreye uyma sürecidir. Mevsimlerin geçmesi ile biz de kahramanları ve ideolojileri değiştirmek suretiyle yaşamda kalabiliriz. Nasıl ve ne kadar değişeceğimiz bizim bir halk yığını olarak İtaat etmemizin ve uyum sağlamamızın bir fonksiyonudur. İlkelere dayanarak direnmek, türümüzün yaşamını sürdürmesi bakımından önemli değildir. Kolektif uyum sağlamak suretiyle varlığımızı sürdürürüz. Bireysel olarak kendimizi kabul ettirmek suretiyle yaşarız. Kendimize inanmadıkça, bireyselliğimizi vurgulamaya gücümüz yetmedikçe grupla birlikte gideriz. Psikolog Ash, yaptığı bir deneyde şunu ortaya koymuştu. Deney senaryosunun bir parçası olarak ötekilerden daha kısa bir sicim parçasını daha uzunmuş gibi gösteren kişilerden sonra deneye tabi tutulan başka kişiler de tıpkı o öncekiler gibi kısa sicimi en uzun diye göstermişti. Deneyden sonra hepsi sicimin daha kısa olduğunu bildikleri halde grup kararına uyduklarını açıkladılar. Gaddarca fizik güç kullanan bir polis devleti mi yoksa psikolojik baskı kullanan bir devlet mi? Bu, totalitarizmin türüne bağlıdır. Önemli olan bizim ona uyum sağlamamızdır. Kahramanlara ise yalnız itaat etmekle kalmıyor, sorgusuz, sualsiz izliyoruz. Ancak sirk hayvanları gibi itaat etmiyoruz tabii. Çelişkilerimizi görmemek için rasyonalizasyon yapıyoruz. Dengesi bozulmuş bir demokrasinin hemen akabinde gelen bir askeri diktatör, daha birkaç hafta önce şimdi gözden düşmüş siyasal partilere üye ve onlara oy vermiş olan aynı insanlar tarafından çoğunlukla alkışlanır. Korkuyoruz, itaat ediyoruz ve ayakta kalıyoruz. Adorno, Horkheimer ve Frankfurt okulu insanlarda ya demokratik ya da otoriter bir kişilik bulmaya çalıştıklarında tümüyle yanılgıya düşmekteydiler. Onların çalışmaları 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafları yansıtıyordu. Faşistlerin otoriter kişiliğe, onlara karşı çıkanların da demokratik bir kişiliğe sahip olduklarını iddia ediyorlardı. Bu denli basit. Kuzey Amerika'da daha sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki, onların demokrat sandıkları Amerikalılar savaştan sonra bile Almanların savaş öncesi olduğundan daha da fazla Yahudi düşmanıydılar. Neyin kötü olduğu, düşmanın özelliklerinden ya da kişiliğinden çok salt, düşman kavramı içinde saklıdır. Bronfenbrenner, örneğin Amerikalıların ve Rusların birbirleri hakkındaki imajlarının bir ayna gibi tıpatıp aynı olduğunu gösterdi. Her ikisi de birbirlerini aynı kötülüklerle tanımlıyorlar. Dostoyevski bizim hem iyi hem kötü olduğumuzu göstermişti. Bir adım daha ileri giderek neysek oyuz diyebiliriz. Kahramanlar biz neysek o değiller. 5. Kahramanlar öylesine totaliterdirler ki bir kez yaratıldılar mı öldükten sonra bile sorun olmaya devam ederler. Totaliter bir toplum kahramanını belirli bir dönemin bağlamı içinde yaratır ve tanır. Liderlerin değişmesi geçmişteki bazı kahramanlardan vazgeçilmesine yol açar. Sovyetler Birliği bunun tipik örneğidir. Kremlin'in çevresindeki mezarlık duvarı bir zamanlar eğlenceli sandalye oyunlarına sahne olmuştu. İktidar yapısındaki değişikliklere uygun olarak kahramanın mezarı kaldırılıyor ya da geri getiriliyordu. Kahramana bir takım eylemler izafe ettiğimiz, sonra da seyirci koltuğuna oturduğumuz gerçeği, bu kahramanlar alaşağı edildiğinde ya da öldüğünde açık seçik ortaya çıkar. Kahramanın yiğitliklerine nasıl uyum sağlamışsak, onun düşüşüne de aynı şekilde uyum sağlarız. Kahraman güçlüyken onu destekleriz, zayıf olduğunda da onu terk ederiz. Kahramanın yükselişi ya da düşüşünün yaptıklarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar bizim onu nasıl gördüğümüzle ilintilidir. Milyonlarca insan tarafından yüceltilen bir kahraman bir gecede aynı milyonlar tarafından terk edilebilir. Tarihte bunun birçok örneklerini gördük. Çağımızda buna en belirgin örnek belki Çin Halk Cumhuriyeti ve Başkan Mao'dur. Neredeyse bir gecede ama ölümünden sonra onun temsil ettiği her şey, en yakın destekçileri ve karısı dahil, yeni yönetim tarafından karalandı. Dünyanın en kalabalık ulusu, 1 milyar insan da bunu tümüyle onayladı. Çin'in politikasında ve yönetiminde köklü değişikliklere tanık olduk. Daha önce fanatikçe el sallayıp kendilerinden geçerek Mao'nun kırmızı kitabından özdeyişler söyleyen aynı 1 milyar insan, Mao'nun neredeyse tam karşıtı olan bir lideri alkışlamaya başladı. Kahramanlar çoğunlukla kahramanlıkla ilgili olan her şeyin ancak iyi olabileceği varsayımına dayanarak halka mesajlar vermek amacıyla kullanılırlar. Böylece yeni vergiler konmasından tutun da savaşa girip girmemek gibi sorunların çözümüne kadar pek çok meselede halka seslenirken en büyük kahramanın imajı kullanılır. Kahramanları devreye sokmanın gülünçlüğü, liderler yeni politik ilişkileri doğrulamaya giriştikleri zaman iyice ortaya çıkar. O zaman liderler ulusal kahramanlarının imajlarını birbiri arkasına devreye sokmaya çalışırlar. Ulusal kahraman Atatürk'ün George Washington, Lenin ve Hitler'le kıyaslandığına tanığız. Her seferinde Atatürk'ün ve diğer büyük liderlerin imajları bir araya getirildi. Aralarındaki benzerlikler gerek akademisyenler gerek politikacılar tarafından tartışıldı. Biz bu farsın hem yaratıcısı hem de seyircisiyiz. Çağları ne olursa olsun kahramanlar kaçınılmaz olarak ve ister istemez totalitarizmin güçlerine hizmet ederler. Baskı güçlerine karşı çıkan bir kahraman, kahraman hüviyeti dolayısıyla bizatihi bir baskı aracıdır. Böyle bir kahramanı örnek olarak Spartakus'u gösterebiliriz. Başkalarını ancak ölüme götürmüştür. Spartakus'un idamıyla Romalı güçler asi güçleri yok edebilmişlerdir. Spartakus gibi, Che gibi kahramanlar kurulu düzenin gereksinmelerini karşılarlar, kışkırtıcıdırlar. Renkli kişilikleri uzlaşmacı olmayan tutumlarıyla sömürenlere çekici görünürler. Sömürülenlerden birkaçı kahramanın çağrısı üzerine kahramanın arkasından giderler. Sonunda hepsi birden yok edilir. Muhalefet yatıştırılmış, daha kötüsü halkın direnci kırılmıştır. 6. Bir kahramandan her dilde, her kültürde, her dinde olumlu olarak söz edilir. İyi bir şeydir kahraman olmak. 8 ile 12 yaş arası çocukların hepsi kahramanlık öykülerinden hoşlanır. Bu kahramanın kovboy, futbolcu, asker, gangster ya da bale dansçısı olması önemli değildir. Çocuklar onlara karşı hayranlık duyar, gündüzleri hayal kurar, geceleri de kahramanlık düşleri görürler. Gerek düzen güçleri, gerekse muhalefetin çeşitli güçleri, çocuklardaki bu karakteristik özelliği körükler, besler ve sömürürler. Yazarlarını kahramanlık öyküleri yazmaları için görevlendirirler. Komünistler, halk düşmanlarıyla savaşan cesur çocuklar üzerine öyküler yazarlar, kapitalistlerin sıfırdan milyarder olan kahramanları vardır. Cizvitler ermişlerin yaşam öykülerini anlatırlar. Ulus devletler kendi kurtarıcılarına tapınırlar. Sporcuların, aktörlerin, şarkıcıların menajerleri, temsilciliğini yaptıkları kişilerin reklamı için çocukları ve gençleri çekecek şekilde yıldızlarını pazarlarlar. Totaliter yönetim için çocuğun zihnini bir kahraman aracılığıyla ele geçirmek ya da kaçırmak son derece önemlidir. Çocuk sorgusuz, sualsiz bir değerler sistemini ve belirli bir ideolojiyi kahramanlar aracılığıyla kabullenir, kendine mal eder. Yetişkinler olarak çoğunlukla çocukluğumuzdaki bağlantılarımızı sürdürürüz. 7. Kahramanlar insanın görünüşünü sınırlar. Askeri üniformalar gibidir kahramanlar. Gençler, bazen yaşlılar da onlar gibi olmaya özen gösterirler. Onlara öykünürler. Hepimiz kahramanların okuduğu bütün kitapları okuruz. Kahramanlarımızın giydiği giysileri giyer, onlar gibi konuşmaya özeniriz. Onlar gibi içer ya da içmeyiz. Kahramanlar insanın tüm özgürlüğünü elinden alırlar. Bize her şeyi dikte ederler. Tüm kahramanlar totaliterdir. Sonsuz yaratıcılık potansiyelimizi hadım ederler. Özgür bir insanın kahramanları olamaz. Çünkü kahraman statükoyu simgeler. Taklit edilmesi gereken bir modeli simgeler. Bir kahraman yaratma özlemi hepimizin güçlü bir kişiye, isteyerek boyun eğme zorunluluğumuzu dile getiren totaliter eğilimimizi gösterir. Bir kahramanı olan gereksinimimiz kendi içimizdeki güvensizlikten doğar. İster muhalefette, ister iktidarda olalım, ister balığa çıkalım, ister işte olalım, hepimiz bir başkasından, saygı duyulan bir meslektaşımız olabilir bu başkası ya da kendisi de bir tür kahraman olan Tanrı, neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiğine ilişkin bir işaret bekleriz. Amerikalı bir sosyalist lider bir işçi kongresinde bir gün, "Ben sizi sosyalizmin kapılarından içeri sokabilirim ama bir başkası sizi aynı kolaylıkla oradan dışarı çıkarabilir," demişti. Kahramanlar bizi sakatlayarak yönetirler. Totaliter bir toplum, kahramansız, modelsiz var olamaz. Özgür bir toplum ise kahramanlarla var olamaz. 7 Kasım 1986 Marburg. Enfor manyaklık 7. İleride herkes 15 dakika için meşhur olacak. Andy Warhol. 1. Gazeteler, radyo ve televizyon bize dünyada olup bitenler hakkında bilgi verir. Enformasyon güçtür, der bir özdeyiş. Haber aldığımız oranda gücümüz artar. Çağımızın eğilimi de giderek daha çok bilgi sahibi olmak yönünde. Ancak bu da bilgi içinde boğulmamıza yol açıyor. Aşırı haber ve bilgi bolluğu bizi her türlü bilgi ve habere karşı duyarsızlaştırıyor. Televizyon yayınlarının ABD'nin Vietnam'dan çekilmesi yolunda olumlu etki yaptığı düşünülür bazen. Savaş, oturma odalarına kadar getirilmiş ve insanların dehşete kapılarak ülkelerinin bu işe karışmasına karşı çıkmalarına neden olmuştu. Ama o günden bu yana öyle çok savaşlar, öyle çok açlık, öyle çok şiddet gördük ki televizyonun Vietnam etkisi artık ortadan kalktı. Kitle iletişim araçlarının gerek haberlerin dağıtımı gerekse içeriği açısından oynadığı rol, algılamayı derinleştirmek ve niteliğini artırmaktan çok haberlerin hızını ve niceliğini vurgulama yolundadır. Daha bir haberi anlayıp onu belirli bir bağlama oturtma fırsatını bulamadan bir sonraki haberle karşılaşıyoruz. O haber de anında yok olup yerini bir başkasına bırakıyor. Her yeni olayla tarihin, tecrübenin ve bilgeliğin sağduyusundan yoksun olarak gitgide atomize oluyor, şaşkına dönüyoruz. 20. yüzyılın sözde enformasyon toplumu belki de önceki yüzyılların tüm toplumlarından daha zayıf bir belleğe ve daha az tarih bilgisine sahip. Bu, sansürden dolayı ya da İskenderiye'deki kitaplığımızın yanmış olmasından ötürü değil. Bu daha çok işittiklerimizi, gördüklerimizi ve okuduklarımızı seçme olanağından yoksun bırakan bir haber bombardımanıyla karşı karşıya bırakılmamızdan ileri geliyor. O kadar çok haber var ki günlük yaşamımızda adeta arka planda bir gürültü halini alıyor haberler. Tıpkı hızlı besin, hızlı seks, hızlı kültür gibi hızlı haber de totaliter nitelikte. Çünkü insanları artık ayrım yapamayan duyarsız bir toplum olmaya yöneltiyor. 2. Toplumun birçok kesiminde meseleler üzerinde gündelik hararetli tartışmalar sürüp gider. Ne var ki bu meseleler genellikle çok kısa ömürlüdür. Sık sık değişirler. Sorunlar önümüze geldikçe, önümüze getirildikçe biz de onları hararetle tartışır dururuz. Yani meselenin kendisinin tarihi ve genel boyutlarından çok o meselenin günlük tartışmalarıyla uğraşırız. Mesele günlük olaydır. Gündelik olaya tarihi önem taşıyan bir olay gözüyle bakılır. Ne var ki daha bir hafta önce olan ve elbette tarihi önem taşıyan bir başka olay, kolektif belleğimizde fazla bir yer tutmaz. Hatta kimi zaman dünkü gazetenin manşetleri bile unutulup gitmiştir. Tarihi mesele denen şey anında uçup giden bir olaydır aslında. Günü abartarak günlük olaylarla örülü hapishaneler inşa ediyoruz kendimize. Tarihi sürecin anlamını gözden kaçırıyor, geçmişi belleğimizden siliyoruz. Bu, bize üstünlük duygusu veriyor. Benciliz, kendimize tapınıyor ve yalnızca bugünle ilgileniyoruz. Güne hakim olduğumuzu sanarak tarihi etkiliyor ve denetliyormuş gibi yalancı bir duyguya kapılıyoruz. 3. Haber ve bilgiye boğulmuş, rafine totaliter toplum, tarihi silen bir toplumdur. Her şey sanki buz üzerine yazılmış yazı gibidir. Geriye dönük bir düşünme tarzı neredeyse olanaksızdır çünkü daha algılayamadan haber kaynağı çabucak ortadan kaybolur. Durmadan yeni haber ve bilgilerle tamamen beslendiğimiz için daha önce verileni anımsama fırsatımız çok azdır. Enformasyon hep anında ve şimdi verilir. O zamanki ve daha önceki ile kıyaslama şansımız ya çok azdır ya da hiç yoktur. Son haberleri alırız. Biraz sonra kamuoyu yoklamaları son haberlere anlık tepkilerimizi bildirir. Böylece daha komşularla, iş yerinde hatta evde bile fazla bir tartışma şansına sahip olamadan ne düşündüğümüz hakkında bize bilgi verilir. Ayrım yapmak aktif bir süreçtir. Hiçbir ayrım yapmadan haberleri sadece izlemenin yol açtığı pasiflik bizim kolayca yönetilmemizi ve manipüle edilmemizi sağlar. Rafine totaliter toplumlar çocuklar için geçerli olanın yetişkinler için de geçerli olduğunu keşfetmişlerdir. Yeni ve hızlı olan her şey dikkatimizi uyandıracaktır ve şimdiki zamanı vurgulamakla geçmişi silecektir. Tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek kolaydır. Böyle bir toplum eleştirici değildir ve kurulu düzenden kolayca memnunluk duyar. Sözlü tarihin ve geleneğin silinmesi ayrıca tarihi yargılama yeteneğinden yoksun kalmamıza yol açmıştır. Sözle iletilen gelenekler sayesindedir ki insanlar dillerini, kültürlerini ve tarihlerini yüzyıllar boyunca canlı tutmuşlardır. Bugün haberleri ancak anlık koşulların bağlamı içinde değerlendiriyor ve ona göre karar veriyoruz. Bu koşullar psikolojik açıdan öylesine anlık ki Bir ülkede yapılan bir askeri darbeyi dünya düzeni bağlamı içerisinde ya da o ülkenin geçmişi içinde bile değerlendiremiyoruz. Daha doğrusu darbeye ilişkin haberler bu haber öncesinin ve sonrasının haberlerinin anlık bağlamı içerisinde algılanır. O anki duruma uyum sağlarız. Tarihsel değerlendirme ve muhakeme duygumuz ortadan kalkmıştır. Kaba sansürün uygulandığı toplumlarda tam tersidir bu durum. Bu tür toplumlarda insanlar haberlere aç olduklarından salt haber bültenlerinden tat almakla kalmazlar, bu bültenleri tarihsel ve siyasal bir çerçeve içine oturturlar. Kaba totaliter toplumlarda bilgilendirilmiş bir halk yönetimin varlığını tehdit eder. Rafine totaliter toplumlarda ise kendisine bilgi verildiğini vehmeden bir halk iktidar yapısının devamlılığını sağlamak için elzemdir. 4. Halkı haber teknolojisi aracılığıyla manipüle etmek, habercilik profesyonellerinin iyi bildiği bir iştir. Bir haberi resimli ya da resimsiz sunmak, belirli sıfatların kullanılması, her habere ayrılacak süre, bütün bunlar bizim haberi nasıl algıladığımızı etkiler. İnsanları bu manipülasyon yöntemlerinden koruyacak önlem yoktur. Bu yöntemler gizli değildir, ancak bu manipülasyon yöntemlerinden haberdar edilsek bile, bu haber ve bilgi de büyük bir olasılıkla aynı hızla verilen tüm öteki haberlerden ayrı tutulmayacak, unutulup gidecektir. Bir başka teknolojik gelişme de haberlerin giderek yazılı olmaktan çok görsel ve işitsel yöntemlerle verilmekte olmasıdır. Elektronik gazetenin devreye girmesiyle basılı gazetenin güncel haber aracı olarak ortadan kalkması söz konusudur. Basılı gazetenin avantajı insanın her zaman geriye dönme, insana belli bir haberi yeniden okuma, yanında bulunan birine gazeteden bir alıntı yapma, hatta bir iki kez dikkatle okuyup düşündükten sonra yayın yönetmenine bir mektup yazma şansı sağlamasıdır. Yeni teknoloji buna son vermektedir şimdi. Haberler birbiri ardından uçup gitmelidir çünkü vakit nakittir. Haber satmak büyük çapta bir iş. Gazeteler, radyo ve televizyon aracılığıyla ne kadar çok haber satılırsa bunların sahiplerine o kadar çok kar getirir. Haber olmasa reklam olasılığı da düşük olurdu. Reklam ise kurumun daha da çok kar sağlaması demektir. Olup bitenlere karşı duyduğumuz ilgi ve kaygı giderek daha çok ve daha sık haber satarak para yapanlar tarafından sömürülmektedir. Haberlere anında gereksinmesi olan yegane insanlar, borsadaki günlük dalgalanmaları ve hisse senetlerine ilişkin haberleri izleyen kişilerdir.